Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, muhibban-ı Erkam, dergâh-ı hüdâidir mekan. Ve biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz gönül dostlarımız, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da, Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu hafta da sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, insanın temel yetkinliklerini, arkadaşlıklarını, sosyalleşmesini konuşuyorduk. Temel yetkinlikler kısmını biliyorsunuz 2024'te bitirmiştik zaten. Sosyal yetkinliklere gelmiştik. Bu anlamda sosyal yetkinlik de insanın temel yetkinliklerinden bir tanesi. Çünkü bir insan düşünün, her şeyi biliyor. Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ama çevresine bir faydası yok. Selam veriyorsunuz, selamınızı almıyor. Biraz böyle üstenci bakıyor. Biraz kibir var, biraz ego var. Bir soru soruyorsunuz, cevaplamıyor. Hani İslam her zaman söylediğim gibi sosyal bir din. Bu dini mübini İslam'ın herhalde sosyalleşme adına %50'si iletişim ile alakalıdır. %50'si de takımlaşlıkla alakalıdır. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş olmak. Bir vücudun azaları gibi birbirine bağlı olmak. Şu anda ümmeti Muhammed'in perme perişan olmasının bir sebebi de bu sosyallik bağının zayıf olması, komşusu açken tok yatanın çok olması, sosyal anlamda çevresindeki problemlerle ilgilenen insanların az olması, vakıf medeniyeti, vakıf kültürü, vakıf uygarlığı dediğimiz İslam'da kendini Müslümanların problemlerine, insanların problemlerine, dünyanın problemlerini hasreden insanların azalması olabilir bence. Bu anlamda özellikle sosyal bir yetkinlik olarak arkadaşlıklar, dostluklar, kişinin üstelik bir de kendisiyle de alakalı. Çünkü sosyal hayatın arkadaş çevresinin onun psikolojisine, moral motivasyonuna, başarısına olan etkisini de anlattım biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda sizlere. Dolayısıyla biraz daha böyle bize olan etkisi katkısı, biraz da yine topluma olan etkisi katkısını karışık olarak anlatmaya devam edeceğiz. Ama tabii ki programın kendi içerisinde belli bir sistematiği var. Biz sosyal yetkinlikler dediğimizde şu ana kadar elhamdülillah bunun 6 bölümünü işlemiş olduk bu programda. Yani iletişim becerilerine değindik. Bir insan iletişemiyorsa, ileti işini yapamıyorsa çok problemli oluyor. Dolayısıyla sosyal bağ da kuramıyor. Aile koşullarında çok böyle evlenmeye aday kişilerle, gençlerle tanıştım. Hakikaten içlerinde o aile sorumluluğunu yürütecek bir beceri hissetmeme rağmen, bunun sinyallerini almama rağmen, daha teklif etme kısmında bile bir iletişim becerisine sahip olmadıkları için evliliklerinde sıkıntı yaşadıklarını gördüm. Ya da evlilik teklif etme kısmını geçtiklerini düşünelim ama bunu yürütme kısmında sorun çözme de bir iletişim becerisi gerektiriyor. Sorunlarını çözmede yetersiz kaldıklarını gördüm. Ya da içlerinde büyük bir coşku olmasına rağmen bunu karşıya aktarmada bir problem yaşadıklarını gördüm. Dolayısıyla iletişim becerisi yoksa hayat bir şekilde yok oluyor. Biliyorsunuz beyin uzmanları elektron mikroskobuyla beyin nöronu olarak bilinen, beyin hücresi olarak bilinen nöronların ölüm anını filme almayı başardılar. Yani çok büyük bir devrim bence bu. Hani beynin bir hücresini, tek bir nöronu, onun sinaptik bağlarını, aksonlarını, dendritlerini, yani bilgi veren akson kolları, bilgi alan dendritlerini ve o sinaptik ağdaki bilgi alışverişini, akışını görüntülediler. En son bildiğimiz kadarıyla eğer bir beyin hücresi olan nöron iletişim kuramıyorsa diğer nöronlarla ölüyor. İçe doğru eskilerin tabiriyle kepiyor, küçülüyor ve ölüyor. Dolayısıyla insan da böyledir. İnsan sosyal bir varlıktır. Zaten sıla-i rahimin bence arş-ı alaya yapışmasının, Rabbin arşına yapışmasının, ona dokunabilmesinin, onunla bir bağ kurabilmesinin en büyük tecellisi de bence budur. Bu kadar önemli bir beceridir. Eğer aile yoksa, hısım akrabalık yoksa, akrabalık yoksa, insanın en yakın çevresinde yaşayacağı bir sosyalliktir bu akraba. Onu beceremeyen zaten öbür tarafları da çok fazla beceremiyor. Sonrasında ilişki kurma becerilerine değindik. İletişim, evet, ama bir de ilişki kurabilme. Eskiler bunu çok güzel yaparlardı. Bir yolculuğa giderken hemen bir yarenlik kurarlardı. Bir iletişim becerisini zirveye şekilde kullanarak o yolculukta birbirle tanış olurlardı. Yunus'un dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diye. O tanış olanlar da işi bir şekilde kolay olurdu. Şimdi yanımızdakilere bakmadan, konuşmadan, yolda birbirimize selamlaşmadan pas verip pas geçiyoruz, pisti pas geçiyoruz, pas da vermiyoruz, paslaşamıyoruz yani. İşbirliği ve takım çalışmasına değindim. Biliyorsunuz duygusal zekaya değindim. 1 Ocak'tan bu yana yaptığımız programlarda çatışma yönetimine değindim. Ben en son 2 hafta, son 2 haftada sosyal uyum ve esneklik becerilerini bir sosyal beceri olarak, bir sosyal yetenek ve etkinlik olarak sizlere arz ettim. Şimdi yine bir sosyal yetkinlik olarak bu hafta liderlik ve etkileme becerilerinden bahsedeceğim aziz dostlarım. Değerli dinleyenlerim, liderlik ve çevresindeki insanları etkileyebilme, zaten bir cazibe merkezi olarak bir güç varsa, bir çekim cazibesi varsa etrafınızda insanlar oluyor, yoksa dağılıp gidiyorlar. İnsanları motive edebilme yeteneğinizi, motive edebilmek için de doğru ve etkili kararları alma ve onları yönlendirme becerinizi, bir grup arkadaş içerisinde sorumluluk alma becerilerinizi ve onlara ilham vererek yol gösteren bir tutum sergileme yeteneğinizi ifade eder. Bütün bu motivasyonu, kararı, sorumluluğu ve ilham vermeyi şöyle bir gözümüzün önünde canlandırdığımızda sizce nasıl bir görüntü geliyor gözünüzün önüne? Daha faal değil mi? Daha atak, daha atik, daha sosyal. Liderin olduğu ortamda lider zaten işin yakıtıdır böyle. Nükleer yakıtıdır, canlandırır yani orayı. Çünkü liderlik ataleti yok eder aziz dinleyenlerim. Liderlik canlandırır, liderlik cana can katar. Şeyh Edebali'nin Orhan Gazi'ye vasiyetinde "Ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın" nasihatı işte bu yüzdendir. Her şey insanı yaşatmaya yönelik organize edildiğinde işte liderler bunu çok güzel başarabilirler, becerebilirler. Sosyal hayatta bazı arkadaşlarımız diğerlerine göre daha hızlı, daha cesur, daha atak, daha atiktir. Daha fazla iş bitiricidir. İşlerini bizlere göre ertelemez, vaktinde yapar, daha hızlı organize olur. Daha fazla bu yüzden insan toplayabilirler çevrelerine. Çok çabuk ve kolay organize oldukları için, iş bitiricilik hızları da çok hızlı olduğu için onların çevresinde böyle bir çekim gücü oluşur ve daha fazla insan toplayabilirler, daha fazla gönle girebilirler. İş dünyasında Steve Jobs'ın Apple'da vizyon ve ilham verme yeteneğinin çok etkili bir liderlik ve etkileme yeteneği olduğunu söyleyebilirim. Geçen bir kitapta rastladım. Karizmatik olmak diyor sizi lider yapmaz. Liderlik vasfınız sizi karizmatik yapar. Dolayısıyla liderlik diyor boyla, bosla, kılıkla, kıyafetle, yekürkümye anlamında, eğitimle, background dediğimiz CV'nizle, daha önceki aldığınız eğitimlerle, şunla bunla, bindiğiniz arabayla, ofisinizin böyle çok görkemli olmasıyla falan alakalı değil. Çok beğendim bu cümleyi. Seth Godin diye bir yazarın kitabından okumuştum. Dolayısıyla takımdaşlık, takım çalışması kitabın adı da. Dolayısıyla hani karizmatik olmanız, bazen kişisel gelişim diyoruz ama maalesef kişisel geliştirememe kursları da oluyor. Çevremizde gördüğüm kadarıyla. İşte baskın çıkmak adına egoyu çok pohpohladıkları için selamlaşma anında bile eli böyle yukarıdan avuç içiniz yere bakacak şekilde üstenci, baskı kuran, hatta tokalaşmak adına elini içerisine aldığı eli biraz ezerek, hafif çevirerek falan çok iğrenç oluyor aziz dostlarım. Yani siyasetçilerde de yurt dışında görüyorsunuz bazı kendini böyle kral zanneden siyasetçilerin tarzı, alıp kendine doğru çekmek, bükmek, sallamak falan, yani olmuyor. Üstencilik hiçbir zaman mütevaziliği kazandırıyor. Dolayısıyla onun o mütevazi, karizmatik iletişim tarzı, öyle çok boylu boslu bir insan da değildi biliyorsunuz. Böyle mütevazi, dışarıdan gördüğünde kılık kıyafet açısından da giyinişi mütevazi bir tarzdaydı. Ama insanları inovasyon konusunda heyecanlandırma, yeni bir ürün ortaya koyabilme, takımı bir araya getirebilme, onları yeni bir ürün ortaya çıkarma konusunda motive etme becerisi şirketin de başarısının temel taşlarından birisi oldu. Yine çok böyle utopik bir hayal gibi gelse bile Elon Musk'ın ben Mars'ı yeşillendireceğim vizyonu, onun çok daha geniş kitlelere iletişim kurmasına, o kitlelerle bir bağ kurmasına, hiç tanımadığı insanlarla aralarında bir bağ oluşmasına vesile oldu. Sadece Mars'ı yeşillendirme değil, dünyayı daha demokratik bir hale getirmekle alakalı, interneti ucuzlatmakla alakalı, her yerde interneti götürmekle alakalı. Tabii ki işin manevi boyutunda bunların yaptığı bu hizmetlerin İslami olduğunu, insani olduğunu, vicdani olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. İlla ki içerisinde bir sömürü barındırıyor. Ama onlar gayri İslamisini yapıyorlarsa biz kurduğumuz vakıflarla, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla biz de İslamisini yapalım. Yani benchmarking yüzyılındayız, modelleme yüzyılındayız. Eğer utlubul ilmi ve labissin, ilim Çin'de bile olsa oradan alacaksak, hikmet mübini itikmal onu nerede bulursa alacaksa, zaten ilmin yegane kaynağı Rabbimiz olduğuna göre, hani onlara hasrederek ya bu bir Yahudinin, bu bir işte Hristiyanın, bu bir putperestin, bu bir Darwinistin, bu bir komünistin diye ayıracak halimiz yok ilmi. İlim insanlığın hizmetine sunulduysa Rab tarafından onun hangi kanalla, hangi vesileyle sunulduğunun bizim için bir önemi yok. O ilmi bulduğumuz yerde alırız ve uygularız. Ama hani alıp bulmak, uygulamak bu da bir yöntem ama bizim de ilim üretir bir hale gelmemiz tüketim değil, tüketici değil, artık üretici bir hale gelmemiz ve insanların hayatına katkı sağlayan ilimler, bilgiler, iyilikler, güzellikler sunmamızda bizim camianın inşallah diğer insanların gönlüne girmesiyle alakalı önemli bir vesile olur gibi geliyor. Bu tarz insanlara baktığımızda girişimlerinde zorluklar karşısında vazgeçmeme özelliği, ekibini motive edebilme özelliği ve özellikle başarıda istikrarlı bir şekilde her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı, 2 günle eşit tutmayan bir tarzda çalışmaları bunu mümkün kılıyor. Aziz dostlarım, bununla alakalı liderlik seminerlerinde sıklıkla kullanılan, hala şu anda hali hazırda Harvard'da bir liderlik eğitimine konu olan Kaptan Skeleton'un 2 yıl süren bir mücadele sonunda Güney Kutbu'nda buzlara sıkışarak en sonda da kendi şeyiyle, izniyle batırılan gemisinden o 27 kişilik ekibinin hepsini İngiltere'ye sağ salim olarak getirmeyi başarma yolculuğu, oradaki ekibi motive etmesi, işte o sosyal yetkinliğinin size birkaç haftadan beri burada anlatmış olduğum liderlik etme, onları etkileme, iletişim kurma, ilişki kurma, işbirliği ve takım çalışmasına önem verme, duygusal zekayı çok büyük bir incelikle kullanabilme ve çatışma yönetimini, çünkü gemiyi batıracaklar artık, batırmayalım diyenler var. Kutuplarda yaya yoluyla dönecekler, bu bizi öldürür diyenler var. Oradaki çatışma yönteminde liderlik edebilmesi, bunu da o sosyal uyum ve esneklik becerileriyle yerine getirmesi çok etkileyici bir örnek olarak anlatılır. Beni inşallah yakında dinleme sanatıyla alakalı yeni bir kitabım gelecek ay yayınlanacak. Dualarınızı beklerim. Bu konuyla alakalı çok etkilendiğim bir vasfı da ekibini her gün o zorlu kutup yolculuğunda dinlemesi. Ayrı ayrı hepsini alıp ne diyorsunuz, nasıl gidiyoruz? Dolayısıyla dinleme de burada sosyalleşme ile alakalı çok önemli bir unsur olsa gerek. Buna ayrı bir bölüm olarak inşallah değineceğim için şu anda kısa geçiyorum. Aziz dostlarım, iş dünyasında liderlik ve etkileme becerisi çok çabuk kendisini belli eder. Ama sosyal hayatta skor ve performans iş dünyası kadar belirgin olmadığı için sanki sosyal hayatta liderlik pek ortalıkta görünmez gibi bilinir ama hiç de öyle değildir. Sosyal hayatta liderlik yeteneği kişilerin gruplara, grupların bir harekete, o hareketin de bir STK'ya, bir derneğe, bir vakfa dönüşmesini sağlayarak nesiller boyu süren bir sosyal birlikteliği mümkün kılar. Aslında en kurumsal hayatımız, sosyal hayatımız diyebiliriz. Şimdi sosyal hayat deyince böyle eminim aklınıza kahvehane müdavimleri, değil mi? Kafe müdavimleri falan öyle onlar geldi. Ama öyle değil. Kazın ayağı hiç de öyle değil. Bu kurumsallaşmayla alakalı istikrar da tabii çok önemli. Bir örnek vermem gerekirse, Türkiye'de mesela bundan 20 yıl önce kurulan şirketlerin ortalama ömrü 16 yılken, bu 20 yılda yaklaşık 4,5 puan bu artarak, 3,5 puan özür dilerim artarak 12,5 yıla düştü. Şu anda şirketlerin ortalama ömrü 12,5 yıl. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği verilerine göre aile şirketlerinde bu rakam ortalama 34 yıl. Yani aile bağı ile desteklenen şirketlerin ömrü normal profesyonel ortaklık bağı ile bağlanılan birbirine şirketlere nazaran neredeyse 3'e katlanıyor. Ömürlerini 3'e katlıyorlar. Bu çok önemli bir gösterge bizim için. Peki bir adım ileri gidelim. Bu sosyal hayatta vakıf ve derneklerde ne kadar oluyor dersiniz? Sıkı durun. Bu da aile şirketlerini 2'ye katlıyor. Ortalama 60 yıl. 100 yıl olan 200 yıl, 300, 400, 500, 600 yıllık vakıflar var. 500-600 yıllık şirketler yok. En eski 1777-1877'de kurulan Ali Muhittin Hacı Bekir ve Kur Kahveci Mehmet Efendi. Yani en eski iki şirketimiz yani. Ama bizim 500 yıllık vakıflarımız hala yaşıyor. Demek ki sosyal bağ içinde büyük bir adanmışlık da barındırdığı için çok daha uzun ömürlü oluyor, daha kuvvetli oluyor. Bir de burada ne tip bir sosyal sorumluluk projesini kendinize yakın hissediyorsanız, ne tip bir grubun içinde yer almak istiyorsanız, gönüllü, istekli ve bilinçli bir şekilde ona yöneldiğiniz için oradaki varlığınız daha istikrarlı oluyor. Çünkü zaten istiyorsunuz yani. Zoraki değil. Kendinizi ona adamışsınız. Anlam katan bir faaliyetiniz haline gelmiş. İnsanlar da anlam peşinde gittikleri için bunu öyle kolay kolay bırakmıyorlar. İşte böylesine uzun ömürlü bir yapıyı ikame ettiren, idame ettiren şey bu tür sosyal yapılara ilham veren liderler oluyor. O ilham veren, hayatınıza anlam katan, hayatınıza değer katan liderlerin etrafında kümelendiğinizde de onları kolay kolay bırakamıyor, onların cazibe merkezinden kolay kolay kaçamıyorsunuz. Zaten kaçmak da istemiyorsunuz yani. Aziz dostlarım, liderlik yeteneğini, sosyal hayatımızdaki önemini anlatacağım inşallah. Özellikle onların bizi etkilemesinin hayatımızdaki katkısını, etkisini, tesirini anlatacağım. Ama şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. İnşallah az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Münir Arıkan, Erkan Radyo'da Nitelik İnsan programında sosyal bir yetkinlik olarak liderlik ve insanları etkileme becerisini sizlerle paylaşıyordum. Bir liderin etrafında kümelendiğimizde bir hayat amacımıza uygun bir hayatımıza anlam katan, hayatımıza böyle bir katkı sunan bir faaliyetin içerisinde olduğumuzda hayatımızın nasıl istikrarlı bir şekilde devam ettiğini, bizim de buna gönüllü nasıl katkı sunduğumuzu 500-600 yıllık vakıflarımızdan örnek vererek ilk yarıda sizlere anlatmıştım. Tabii burada sosyal ağımızdaki o liderlik yeteneğine bakıp arkadaşımız olmasa, onun o büyük vizyondan etkilenmesek, belki de potansiyelimizi doğru kullanmama, atıl bırakma ve insanlara daha az faydalı olma gibi bir durumla da karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla hani en büyük keşiftir ya, insanın kendisini keşfetmesi ve kendisini fıtratına uygun bir işe adaması. Bu anlamda aslında liderlik vasfına sahip olan arkadaşlarımız, üzerimizde etki sahibi olan arkadaşlarımız bizim kendimizi keşfetmemiz ve gerçekleştirmemiz konusunda da bize çok fazla yardımcı oluyorlar. Bu anlamda çok önemli bir vazifeyi de yapmış oluyorlar. Biz sosyal network'ümüzdeki bir arkadaşımızın liderlik vasfı sayesinde hem gruptaki arkadaşlarımızla birlikte kişisel kalitemizi artırıyoruz, hem de sosyal faydamızı artırıyoruz. Tabii sadece biz nasiplenmiyoruz bundan, toplum da nasipleniyor. Yerelde, ulusalda, globalde bir derde de merhem olduğumuz için, o problemi de çözdüğümüz için daha iyi bir dünyaya doğru gidiyoruz. Rabbimizin de bundan razı olmasını burada en baş tarafa koyalım. Liderliğin sosyal hayatla alakasını, sosyal hayattaki yeriyle ilgisini, dünyayı değiştiren çok büyük sivil toplum hareketlerinde, sivil hareketlerde, ilk fitilin birkaç kişilik küçük bir arkadaş grubu içinde çok etkili ve onlara ilham verecek, onlara liderlik yapacak bir kişi tarafından ateşlendiğini gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Bu Martin Luther King'de de böyle olmuştur. Onun o "I have a dream, bir rüyam var" konuşmasında olduğu gibi, Aliya İzzetbegoviç'te de rahmet olsun böyle olmuştur. Malcolm X'te de rahmet olsun böyle olmuştur. Aziz dostlarım, lütfen unutmayalım. Kişi kendisinden kaçabilir, kendini kandırabilir, iş dünyasında maskeler kullanabilir, kişiliğini, kimliğini, karakterini gizleyebilir. Ama insanın saklanamadığı, maske kullanmadığı iki önemli alan arkadaşlık ve aile hayatıdır. Kişi bir, ailesinden saklanamaz, kendini gizleyemez, neyse odur. İki, arkadaşlarından saklanamaz. Çünkü arkadaş hani komşu komşunun gülüne de külüne de muhtaç ya, arkadaş arkadaşı zor günde sınar. Arkadaş arkadaşla yolculuk yapar. Arkadaş arkadaşla tanış olduğu için iş kurar, alışveriş yapar, komşuluk yapar. Dolayısıyla onun iyi gününde, kötü gününde onun yanındadır. Cenazesine ailesinden biri vefat ettiğinde katılır. Hasta olduğunda birisi hastanede yardımına koşar. Muhtaç kaldığında iyi gün var, kötü gün var. İflas ettiğinde, dibe vurduğunda gibi gibi. Dolayısıyla zor anlarda kişi maske kullanamadığı için, neyse o olduğu için bu iki alanda kişinin saklanamadığı, apaşikar ortada olduğu bir bölüm, bir alandır. Sosyal hayatında, aile hayatında saklanamadığı gibi durum aynen bütün açıklığıyla böyledir. Arkadaşlar en darda, en zorda kaldıklarında diğer arkadaşlarından yardım bekledikleri için kötü gün dostunu unutmazlar, unutamazlar. Böyle zordan, dardan, kötü gündeki destekten imtina edenlerle dostluk kurmazlar, kuramazlar zaten. Ve bu açıdan sosyal hayatımızdaki kişilik ve kimliğimiz gerçek karakterimizdir desek yanlış olmayız. İşte sosyal yetkinliklerin insanlık alemine en büyük katkısı da burada ortaya çıkar. Şu anda ben Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredatında, elhamdülillah müfredatın öğrencilerimize yılda 40 saatlik sosyal sorumluluk hizmetini mecburi kılmasını çok önemli bir karakter ve kişilik inşasında bir mihenk taşı olarak görüyorum. Ne olursunuz, hani bunu bütün dünyada böyle görüyoruz aziz dostlarım. Bizi dinleyen genç kardeşlerim, bizi dinleyen öğrenci kardeşlerim, onların anne babaları, onlara eğitim veren eğitimci dostlarım, meslektaşlarım. İnanın yani ilkokul dönemi o 4 yıllık, bizim zamanımızda 5 yıllıktı. Soruyorum, ne kaldı aklınızda? Derslerle alakalı pek bir şey anlatmıyorlar. Bu demek değil ki dersleri boş geçelim, tamamen sosyal sorumluluk etkileyelim. Hayır, öyle değil. Ama insan karakterinde en önemli, böyle ona dokunan, iz bırakan, mermere kazanan anlar, o küçücük yavrucakların bir şey yaptıkları, bir derde merhem oldukları, bir faaliyete katıldıkları, bir etki yaptıkları unsur oluyor. Cumhuriyet'in erken döneminde bu çok iyi kullanıldı eğitim camiamızda. Çocuklar orada sadece ezberleyerek değil, yaşayarak, yaparak öğrendiler. Belki bu müfredatta da bu kısmı biraz daha zenginleştirerek, çocukların aynı Japonya'daki gibi, Çin'deki gibi, Singapur'daki gibi, Yeni Zelanda'da, Avustralya'daki gibi, kısmen Avrupa'da da birkaç ülkede böyle örneklerini görüyorum ama Japonya, Çin örneğindeki gibi değil. Artık geçen bir video izledim aziz dostlarım. Yani 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar arabadan bir motoru indirerek takım çalışmasıyla onu bütün parçalarına varıncaya kadar söküp tekrar takacak bir yetenekte bunu öğrenmişler. Zaten diyoruz ya Çin geliyor diye, bu dönem en büyük ekonomi olmasını, 108 trilyonluk dünya ekonomisinde en büyük ekonomi olmasını bekliyoruz. Şimdilik Amerika ile birkaç trilyonluk bir arada bir fark var ama makas hızla kapanacak. Amerika'da da böyle, Japonya'da da böyle. Hani arabalar biliyorsunuz dünyada en çok satan geçen dönem Toyota'ydı. Dolayısıyla çocuklara biçkiyle, dikişle, nakışla, ev işleriyle zaten temizlik standart. Yani ne demek yani, okulda biliyorsunuz geçen dönem siyaseten de yerel yönetimlerde de büyük bir tartışma ve bilgi kirliliği oluştu. Okullarda temizlik görevlilerinin istihdamıyla alakalı ne münasebet yani. O öğrencinin yaşam alanıdır. Ömrünün en değerli, en verimli, en enerjisi yüksek, biyoritme yüksek vakti orada geçiyor. Bir öğrenci orayı temizler yani. Ya hocam, şimdi çocuklarımıza tuvaletleri de mi temizlettireceğiz? En nazafetü minel iman nerede o zaman bu cümle? Yani oranın kendi temizleyecek ki temiz bırakmayı öğrenecek. Nasıl olsa birisi yapıyor diye. Anne de arkayı topluyorsa evde, çocuk yatağını toplayamıyorsa, kıyafetini çıkartıp bir yere asamıyorsa, ayakkabısını şifreyemiyorsa, giydiğinde bağcığını bağlayamıyorsa, hani iyi bir gelecek beklemeyin o çocuktan. Ben buna yok edici korumacılık diyorum. Aile programları sıklıkla anlatıyorum bunu. Yok edici korumacılık. Yekten öldürüyoruz çocukları. Bu çocuklar ileride halter şeyle örnek verecek olursam sporuyla podyuma çıkıp o ağırlıkların altında bel fıtığı olacaklar, ölecekler, kırılacak, bir tarafları kırılacak. Neden? Bir tarafından anne tutuyor, bir tarafından baba tutuyor. Oh ne güzel. Hele özel okullarda öğretmen yorulmasınlar, veliler isyan çıkarmasın diye biraz daha ağırdan alıyor, biraz daha alttan alıyor. Oh ne güzel. Ne güzel mi sizce? Zorluk yetiştiriyor insanı. Kaslar nasıl zorlukta zorlayarak gelişiyorsa, bilişsel kaslar da böyle, duygusal kaslar da böyle. Gazze'nin çocuklarıyla 2 santim kar yağınca okulları tatil olan İstanbul çocukları bir mi olacak sizce? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ne kadar zorluk içerisinde zorluklarla başa çıkmayı öğrettiğimizde o kadar iyi oluyorlar. Dolayısıyla burada bizim kendi eğitim hayatımız içerisinde de sosyalleşmelerini sağlamak adına, onları geleceğe hazırlamak adına, o bir lider çerçevesinde, bir takım çalışması içerisinde ilham veren bir liderlikle belki onları geleceğe hazırlamak çok daha önemli olsa gerek. Aziz dostlarım, sevinçleri paylaşarak dostlarımızın sevinçlerine sevinç katıp her sevincin bire bin vermesini ve acıları paylaşarak dertlerin binde bire inmesini hep anlatırım programlarında. Sevinçli anlar paylaşıldığında bir dostumuzla bire bin verir sevinçler. Dertler paylaşıldığında dertler binde bire iner. Dolayısıyla daha fazla etkileşimde olmak, kendinizi daha fazla görünür kılmak, varlığıyla yokluğu belirsiz bir kişi, görünmez bir kişi olmamak, silik bir kişi olmamak, etkisiz eleman olmamak burada çok önemli. Nereden geldik buraya? Çocuklarınızı eğitim hayatı boyunca bir sosyal faaliyetin parçası olmaya ne olur teşvik edin. Hatta çok çok iyi yetişmiş kişilerin üye olduğu ya da çalışanı olduğu çok uluslu büyük şirketlerde bile bunu bir kariyer şartı olarak koymuşlar. Performans şartı olarak koymuşlar. Kariyerde yükselmek isteyen belli sosyal sorumluluk projeleri yapmak zorunda. Yani kişiliğe de karaktere de bu kadar tesiri olmasa herhalde onlar da oturun işinizi yapın derler. Sadece finansal açıdan, sadece ticari açıdan, sadece şirket menfaatlerine uyan konularla ilgili onları teşvik ederler. Ama bilakis işten bile izin vererek ya bulunduğunuz yerde sosyal bir yaraya merhem olun, orada bir faaliyet başlatın, orada bir etkileşimde bulunun, orada bir dönüşüme liderlik edin diye bunu söylüyorlar. Çünkü bu tür insanların sosyal hayatta yaptıkları faaliyetler, başarılar mutlaka ama mutlaka işe de, eşe de, aşa da katkı sağlıyor. Bir yarıştayız aziz dostlarım. Hangimizin daha iyi ameller yapıyor olduğunun an be an test edildiği, sınandığı, onandığı, zerre kadar, miskal kadar bile olsa puanlandığı bir ebediyet yarışında olduğumuzu lütfen unutmayın. Vaktiniz ve imkanınız varken iyilikleri en yakın çevrenizden başlayarak ta dünyanın başka bir ucuna kadar yaymaya, çoğaltmaya, ulaştırmaya gayret edin. Sosyal bir insan insanları daha fazla etkiler. İletişim anlamında ve motivasyon anlamında bire bir de durum böyledir. Ama sosyal bir insan daha fazla projelere imza attığı için, daha büyük ve kalıcı bir iz bıraktığı için gıyabında tanıdığı tanımadığı tüm insanlar nezdinde sevilen ve sayılan bir insan olacaktır. Bu anlamda hani bir insanı biz etkilemek için ne yaparız? Alırız karşımıza, konuşuruz. Bire bir de böyle ama sosyal bir insan olduğumuzda biz yaptığımız projelerle, bıraktığımız izle, attığımız imzalarla tanıdığımız tanımadığımız bütün insanların gönlüne girdiğimiz için toplumsal bir dönüşümü de mimarı oluyoruz. Bu anlamda öyle bir insanı görmenize bile gerek yoktur yani duymanız yeter. Onu duymadan eserlerini, vesile olduğu iyilik hareketlerini görseniz bile gıyabında dualarla ona destek olursunuz zaten. Dolayısıyla burada aziz dostlarım hem çocuklarınız için, hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem çalışanlarınız için, hem arkadaşlarınız için kask alanı diye benim tarif ettiğim, akrostisleştirdiğim, kodladığım kask yani kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal bu 4 yaşam alanında kişiliği en fazla belki de nasıl söyleyeyim etkileyecek olan alan, sosyal alan, aile. İki tane en önemli Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde de var biliyorsunuz. Kişi İslam fıtratı üzerine doğar sonra onun annesi babası diye devam ediyor son çevresi. Dolayısıyla ilk anne baba asalet değil mi? Amenna ama kişi arkadaşının dini üzerinedir de unutmayalım. Arkadaş da şu anda ne kadar etkili olduğunu okullara gittiğimizde, siz de gittiğinizde görüyorsunuz orada. Kötü bir arkadaş, Allah korusun, bütün okulu, bütün sınıfı fesada çevirebiliyor. Kötü bir örnek, bütün bir nesli mahvedebiliyor. Bu anlamda sosyalleşme çabasında sadece gidelim, haydi lay lay lom, eller havaya bir şeyler yapalım anlamında değil, ama etkili bir proje ortaya koyarak insanlara faydalı olalım. İnsanların en hayırlısı malumunuz, insanlara en faydalı olandır. Rabbimiz inşallah faydamızı artırsın. Aziz dostlarım, tabii burada sadece sosyal hayatımızda birinin böyle gelip bize bir projede, bir konuda, bir sosyal sorumluluk projesinde, bir sivil toplum örgütünde liderlik etmesini beklemek gerekmez. Bizim de insanlara faydalı olmak adına, madem ki bir yarıştayız, madem ki puanlanıyoruz, hani bunun da bir bitirme şeyi olacak, bir karne verilecek inşallah mahşerde sahilimizden ümit ettiğimiz şekliyle. Dolayısıyla bizim de burada toplumun bir derdine çare olmak, bir yarasına merhem olmakla alakalı kendi liderlik becerilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Buna ben durumsal liderlik diyorum. Herkes bulunduğu pozisyonun, bulunduğu konumun, mevkinin, makamın illa makam mevki olmasına gerek yok. Lideridir. Hani durumsal liderlik. Bu anlamda işimizi iyi yapmakla alakalı, insanların kalbine sevinç saçmakla alakalı, mutlaka faydalı bir şey yapmakla alakalı bir çabanın içerisinde olmamız lazım. Bu sosyal yetkinliğimizi konuşuyoruz ya, bir sosyal beceri. Dolayısıyla bununla alakalı belki illa böyle bir liderin etki alanına girip, kapsam alanına girip onunla beraber çalışmak da elbette bir çözüm. Ama her birimiz, ben acizane 2000'de ilk nitelikli insan kitabımı yazarken biraz tereddütteydim. Rahmetli babam, yavrum dedi, yani şu anda sen 5'sen 4 olan var dedi. Hani 100 üzerinden 5, korkunç bir benzetme. Hani biz 50'lerde 60'larda haşa kendimiz zannetsek bile bir 80'lere 90'lara gelelim şeyindeyiz falan, havasındayız. Dedi ki 5 olsan bile 4 olan var, 3 olan var, 3 olsan 2 olan var. O biriktirdiğin tecrübeleri paylaşman lazım. Bu da bir vecibe dedi ve ben öyle başladım. Elhamdülillah şu ana kadar çok şükür emanetçisi olduğumuz 7 tane kitap oldu. 8.'si de dualarınızda olacak inşallah. Dolayısıyla bizim de girişken olmamızla alakalı, sosyal yetkinliğimizle alakalı bu iş. İletişim becerilerimiz, çevremizdeki insanlarla sürekli, yani İslam'ın gözünü seveyim, kurban olduğum Rabbim yanlış bir beyandan bulunacak haşa bize. Allah Resulü Üsve-i Hasene olarak Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz yanlış bir beyandan bulunacak. Efşu selame beynekum diyor yani. Selamı aranızda yayın. Yani o selamlaşma çok böyle benim yakın çevremde, akraba olarak değil ama pozisyon itibariyle her gün gördüğüm bir kişi vardı böyle. Çok asık suratlı, ondan sonra hiç böyle selam verdiğinizde bile onu almaktan imtina eden falan. Son bir yıldan beri sürekli selam vere vere beni her gördüğünde yüzünde güller açıyor böyle. Öyle bir mütebessim, öyle bir böyle farkındalığı yüksek bir şeye geldi ki. Ya elhamdülillah yani. Yani bizim dinimiz yanlış bir reçete vermez aziz dostlarım. Bu anlamda reçeteyi doğru yerde arayalım. Reçeteye de uyalım. Hani bazen doktora güvenmediğimiz için reçeteyi almayız. Farklı farklı yöntemler deneriz. İslam hadisatında kendi vecibeleri itibarıyla insanları birbirine bağlamaya çalışan, sosyalleştirmeye çalışan, bir cemiyet, cemaat haline getirmeye çalışan, bir birlik, bir unity kurmaya çalışan bir din. Tekil başarılar yok İslam'da. Gemisini kurtaran kaptan yok İslam'da. Bana dokunmayan bilen yılan bin yaşasın yok İslam'da. Dolayısıyla bu anlamda hani gerçekten belki de yeryüzünde mevcut en sosyal bir organizasyonun içerisindeyiz. Dini mübin İslam'ın müminleri, müntesipleriyiz, mümineleriyiz. Onun için insanlara ilham vermeyle, onların motivasyonunu artırmayla, onların hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olmakla, hani bir canın can ettiği bir dünyada yaşıyoruz yani. Suratımızı azdırmadan, karşı tarafa böyle yanlış bir imaj vermeden, her zaman böyle olumlu ve pozitif enerjiyle, ya hocam oradan konuşması çok kolay, gel burada işte çekler var, senetler var, kredi kartı var, kira var, şu var, bu var, evladı ihal var. Evet, bir sürü şeyler söyleyebilir insanlar ama geçen malumunuz Şam'da bu Sedneya katliam hapishanesinde, işkence hapishanesinde mahkumlar salıverilmişti. İçeride malumunuz olduğu üzere çekimler yapıldı böyle. Beni çok etkileyen bir sahne şu oldu. Öldürmeyecek kadar zeytin veriyorlar. Çok az bir yemek ondan sonra. Ve insanlar o zeytin çekirdekleriyle duvarlara resimler çizmişler yani. Bu insan motivasyonun bence 30 yıl, 40 yıl hapis kalan bir insan. Düşünsenize her gün bir işkence görüyor ama işkenceden döndüğünde hücresine, hücresinin duvarını, üstelik bir de karanlık yani çok aydınlık da değil. O karanlığın içerisinde göz alışarak görecek bir şekilde kendine bir resim çiziyor yani. Bu inanılmaz bir insan özelliği aziz dostlarım. Olumlu olmakla alakalı, pozitif bir enerjiye bürünmekle alakalı. Zaten tebessümü kilevacı ehike leke sadakatun ne diyor bize yani? Kardeşinin yüzüne tebessümün sana bir sadakaysa niye sadaka vermekten imtina edelim? Toplumsal bağlarımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmekle alakalı niye imtina edelim yani? Bir ağ oluşturacak durumdayken niye o bağları keselim yani? Niye akrabalık bağını kesenlerle alakalı önemli gün ve gecelerde rahmetten mahrum kalmayla ilgili şeyler var, uyarılar var? Anlayın işte yani bir ağ bu, sinaptik bir ağ yani. Onu kesen, o yolu kesen, o tüneli tıkayan mahrum bırakılıyor ilahi rahmetten. Bu anlamda çatışma olmaz mı? Olur, elbette olur. Kavga dövüş olmaz mı? Problemler çıkmaz mı? Ama bunun uzlaşaya gidecek bir mübaşeretle, muamelatla, bir müzakere yöntemiyle çözülmesi lazım uhulet ve suhuletle. İşte tam da burada yine her zaman size anlattığım gibi bu programın adı ne aziz dostlarım? Nitelikli insan değil mi yani? Kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli bir insan olmanın peşindeyiz. Her birimiz daha iyi bir versiyonumuz haline gelmenin peşindeyiz. Ne olursunuz kişisel gelişiminizi, kendi kemalatınızı, öz farkındalığınızı, sürekli öğrenme merakınızı, bugününüzün dünden daha iyi olmasıyla alakalı kendinizi geliştirme, yetiştirme, bir şeyden başka bir şeye dönüştürme serüveninizi unutmayın. Çünkü hani kendisi muhanette muhanet bir dede, nerede kaldı kendinden gayri himmete de? Yani biz muhtaçken başkalarına nasıl ilham vereceğiz, nasıl etki edeceğiz, nasıl onları seferber edeceğiz? Önce hani biz kendimizden mesulüz. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Önce nefsimizi ve sonra ehlimizi ateşten kurtarmakla alakalı. Sonra çevremizi ateşten kurtarmakla alakalı ve güzelleştirmekle alakalı. Sadece yanmayın falan böyle bu tarz bir hitap olmaz yani. Onlara yaşadıklarında dünya ve ahiretlerini imar edecek, mamur edecek, güzelleştirecek bir öneri getiriyoruz. Onun için de bir toplumsal sosyal sorumluluğumuz var. Yerelde, ailede, bölgeselde, ulusalda, dünyada yüksek bir farkındalıkla oradaki konumumuzu, pozisyonumuzu algılayarak, ama şimdi etkisiz eleman olduğumuzda da sözümüzü kim dinlesin ki yani? Onun için belki de dinimizin en önemli özelliği bir insanı güvenilir kılması. Hani 40 yılda inşa ettiği Muhammed'ini Muhammedül Emin yapıyor Yaradan. Ondan sonra bizi ona ümmet yapıyor, onu bize peygamber yapıyor. Önce o özelliğini inşa ediyor, bina ediyor. Muhammedül Emin. Bugün bakıyoruz Harvard'da, Princeton'da, Yale'de, MIT'de, Massachusetts'te, Oxford'da, Cambridge'de dünyanın en önemli üniversitelerinde liderlik eğitimlerine katılmış bir kardeşinizin bakıyoruz. Şeyi anlatıyor insanlar, güvenilir olmayı anlatıyor. Dünyada en çok satan kitaplardan bir tanesidir Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, Seven Habits of Highly Effective Person. Yani çok istifade ettiğim bir kitap. Her zaman anlatırım koçluklarda, seminerlerde, radyo programlarında. Yani dördü ayet-i kerimedir buradaki maddelerin. Üçü hadis-i şeriftir aziz dostlarım. İncelemiş, incelemiş, incelemiş, hakikate ulaşmış adam. İşin derununa ulaşmış ve oradan almış. Onu bize pazarlıyor, onu bize sunuyor. Ona da şükür. Toprağı bol olsun. Ona da şükür. Yani onu da yapmayabilirdi. Gerçi alıntılarda bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözünü alıntılamada onu kullanıyor ismini ama diğer ayet-i kerime hadis-i şeriflerde söylemiyor. Söylese çok daha iyi olurdu ama biz biliyoruz ki Rabbimizin sözleridir yani ilk dört madde ve sonraki üç madde. İnşallah ayrı bir program yaparım etkili insanların yadırışkanlığı ile alakalı. Yani gördüğüm kadarıyla bu insanların liderlik etmekle alakalı, dünyayı değiştirmekle alakalı, çevrelerini değiştirmekle alakalı bir misyon ediniyorlar ve bu misyonda da anlattıkları şey, yegane şey, liderlik edin, liderlik edin, bir dönüşüm başarın, insanlara kendi sesini bulmakta yardımcı olun ve anlattıkları şeyin omurgasına da güveni koyuyorlar. Stephen R. Covey Türkiye geldiğinde öyle demişti yani Ritz-Carlton Otel'deki eğitiminde, yani sizin Muhammedül Emin'iniz var. Bu ifadeyle söylemişti adam. Yani sizin peygamberimiz güvenilir bir peygamber. Bu kadar milyarlarca insana ulaşmasının sebebi de bence bu demişti yani. incelemiş, araştırmış, ona göre söylüyor. Bence bu anlamda bir sosyal bir fayda oluşturacaksak, sosyal bir insan olacaksak, İslam'da nedir mesela? Affedersiniz, hayvanlar bile aldatılmaz değil mi? Hani elini böyle tutarak böyle gah gah bili bili tavuğa, ondan sonra ya da elini böyle avucunu tutarak bir ata, bir kuzuya, koyuna, değil mi, keçiye. Sonra da elin boşsa, yani hadis rivayet etme kıstasından düşüyorsun yani. Seni muteber saymıyorlar. Artık zayıf yani. Uydurma bile olabilir. Almıyorlar senden. Niye? Hayvanı kandırdın diye. Böyle bir güvene önem veren dinin elhamdülillah müminleriyiz. Bu anlamda hani sadece kendimizi yetiştirmek, geliştirmek bilmem ne, güvenilir değilseniz, sosyalliğiniz yoksa, bu iki vasfınız yoksa, istediğiniz kadar karizmatik olun, lider olun, insanlar dinlemiyor sizi aziz dostlarım. O tür liderler dinlenmiyor, izlenmiyor, ayak izleri takip edilmiyor. Ama iletişimleri güzelse, tavırları mütevazi ise, bir de güven veren bir tarzda yaşıyorlarsa, onların şu ya da bu özelliğinden dolayı karizmatik olmalarına gerek yok. Lider oldukları için karizma oradan doğuyor zaten, tesir ediyor. Gandhi'ye baktığınızda bedensel olarak hangi özelliği var yani? Boyu, posu, bilmem ne, şu bu, öyle gariban bir insan. Ama liderlik vasfı, o Hint ulusuna liderlik etmesine, yürüdüğünde yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandanın tecelli etmesine vesile oluyor. Yaşadığı o mütevazi hayatla, milli ve yerli duruşuyla. İşte bunu kendi içimizde sağlamanın yollarına bakmalıyız. Yoksa alemlere akalım, şu anda üniversite gençlerinin, lise gençlerinin yaptığı gibi sosyalleşelim, kafeleri dolduralım falan. Ne oldu? Akşamleyin oradan çıktın, içtiğin kahvelerin cebinden çıkan parası yanına kar. Onun dışında bir şey oldu mu yani? Ekonomiyi biraz canlandırdın. Çok da faydalı bir şey olması gerek kahve, doktorlardan duyduğumuz kadarıyla. Ne oldu yani? Fayda olarak ne oldu? Ne ürettin? Vatan mı kurtardın? Bir ürün, bir inovasyon mu geliştirdin? Bir toplantı yaptın, bir derdi mi çözdün? Onun için Müslüman bulunduğu yerde ışık saçan, çevresine ışık saçan, faydalı olan, umut veren, umut aşılayan, oraya ihya eden kişidir. Bu görevimizi Allah rızası için unutmayalım. İnşallah gelecek hafta görüşünceye, buluşuncaya kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.